Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Nisa suresinin 1 ve 2. ayetlerinin tilavetini dinleyelim.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى
صدق الله العلي العظيم.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey insanlar! Sizi tek bir nefisten yaratan, ondan da eşini yaratan ve her ikisinden birçok erkek ve kadın türetip yayan Rabbinizden korkup sakının. Ve yine kendisiyle birbirinizle dilekleştiğiniz Allah'tan ve akrabalık bağlarını koparmaktan sakının. Şüphesiz Allah sizin üzerinizde gözeticidir. Yetimlere mallarını verin ve murdar olana karşı temiz olanı değiştirmeyin. Onların mallarını mallarınıza katarak yemeyin. Çünkü bu büyük bir suçtur.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında Kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyon üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemleri Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 6 Tir 1400 Hicri Kameri, 16 Zilkade 1442 ve Miladi 27 Haziran 2021 Pazar. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımız daha sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarından ardından sırasıyla Milli Gazetesi yazarı Sayın Ali Haydar Aksal ile Amerika'nın bölgede askeri varlığı üzerinden yapan röportaj, İran basından seçmeler, uluslararası hukuk açısından Türkiye'de azınlık hakları ve Amerika'nın gerçek yüzü isimli programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım
Mesut Ketani.
Akşam haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. İran'da yeni tip koronavirüse karşı geliştirilen yerli aşı Nora'nın tanıtımı yapıldı. Cumhurbaşkanı Ruhani ülkenin ihracat hacmini 40 milyar doların üzerinde korumayı başardıklarını söyledi. İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, yaptırımların iptaline ilişkin stratejik girişim yasasının uygulanmasına vurgu yaptı. Garip Abadi, uyuşturucu ile mücadelenin ortak bir sorumluluk olduğunu belirtti. Saad Hariri, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü. Ve Ermeni güçler, Azeri güçlerin mevzilerini bombaladı. Şimdi haberler.
İran'da yeni tip koronavirüse karşı geliştirilen yerli aşı Nura'nın tanıtımı yapıldı. Devrim Muhafızları Ordusu bünyesindeki Bakiyatullah Tıp Bilimleri Üniversitesi tarafından COVID-19'a karşı üretilen yerli aşı, Nura Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selam ile Sağlık Bakanı Said Nemiki'nin katıldığı törenle tanıtıldı. Nura aşısının ilk dozu Bakiyatullah Tıp Bilimleri Üniversitesi Dekanı Dr. Samet Deniya'ya yapıldı. Son günlerde ülkede yerli aşı, Kov-İran bereketen acil kullanmana izin verilmişti. İslam devrimi lideri Ayetullah Seyyid Hamenei de yerli koronavirüs aşısı yaptırmıştı. İran'da salgının başından bu yana toplam 3 milyondan fazla COVID-19 vakası görüldü. Hastalık dolayısıyla 83 bin kişi yaşamını yitirdi. Öte yandan İran Sağlık Bakanlığı Gıda ve İlaç Kurumu Başkanı Muhammed Reza Şanesaz, Nura isimli yerli korona aşısının tanıtıldığı törende yaptığı açıklamada, yapılan planlamaya göre Hicri Şems'i 1400 yılının 100 aylarının sonlarına kadar ülkede 60 milyon vatandaşa korona aşısının ilk dozunun uygulanacağını açıkladı.
İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada son 24 saatte koronavirüsten 134 vatandaşın hayatını kaybettiği bildirildi. İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklamada son 24 saatte 134 kişinin yaşamını yitirdiği ve 9.758 yeni vaka tespit edildiği belirtildi. Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 83.845'e, vaka sayısı ise 3.167.741'e çıktı.
Cumhurbaşkanı Hasan Rouhani, ülkenin ihracat hacmini 40 milyar doların üzerinde korumaya başardıklarını söyledi. Cumhurbaşkanı Hasan Rouhani bugün hükümetinin ekonomik koordinasyon kurulu toplantısında yaptığı konuşmada, en ağır baskılara rağmen ülkenin ihracat hacmini 40 milyar doların üzerinde koruyarak, Amerika'nın ülkenin döviz gelirlerini darbesine etkisizleştirdiklerini ifade etti. Cumhurbaşkanı Rouhani bu senelerde İslam İnkılabı rehberinin takdir ettiği direniş ekonomisi politikası doğrultusunda vilayetlere yapılan ziyaretlerde ülkenin bunca baskı karşısında tek başına direndiğini tanıttık ettiklerini sözlerine ekledi. Cumhurbaşkanı ayrıca geçen 3 senede tüm baskılara rağmen ülkenin kalkınma çalışmalarının asla durmadığını vurguladı.
İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, İslami Şura Meclisi'nin yaptırımların iptaline ilişkin strateji girişim yasasının uygulanması için 3 aylık fırsatın ardından hiçbir şeyin uzatılmadığı ve bu yasanın uygulanmakta olduğunu söyledi. İslami Şura Meclisi üyelerinden Ali Rıza Selimi'nin ihtarına ilişkin konuşan Galibaf, 3 aylık fırsatın ardından hiçbir şeyin uzatılmadığını ve bu fırsatın ardından İran'ın nükleer merkezlerine monte edilen kameralarca kayıt edilen hiçbir verinin Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'na verilmeyeceğini ve yasanın birebir uygulanacağını söyledi. Amerika'nın tek taraflı ve yasa dışı olarak 8 Mayıs 2018'de nükleer anlaşmadan çekilmesi ve Avrupalı tarafların da kendi yükümlülükleri ve sözlerini yerine getirilmesi üzerine İran İslam Cumhuriyeti nükleer anlaşma uyarınca kendi yükümlülüklerini hafifletmeye başladı. İslami Şura Meclisi de yaptırımların iptaline ilişkin yasası uyarınca hükümeti Amerika'nın yaptırımlarını sürmesi halinde Amerika'yı Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile işbirliğini kısıtlamak ve nükleer anlaşma çerçevesinde yükümlülüklerini hafifletme doğrultusunda yeni adımlar atmakla yükümlü kıldı.
Galibaf, Tahran ile Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı arasındaki geçici anlaşma uzatılmadı. Ayrıntılı haberi arkadaşımızdan dinliyorsunuz.
İran İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile Tahran arasındaki geçici anlaşma ilişkin açıklamada bulundu. Galibaf, ajans için verilen 3 aylık süre tamamlandıktan sonra hiçbir şey yenilenmedi. Bundan sonra veriler ajansa sunulmayacak ve İran İslam Cumhuriyeti'nin elinde tutulacak. Nükleer yasası aynen uygulanıyor dedi. İran'ın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı temsilcisi Kazım Garibabadi de ajans genel direktörü Rafael Grossi'nin hukuk dışı sözlerine tepki göstererek Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile yapılan anlaşma siyasi bir anlayıştır ve yalnızca uluslararası denetlemelere dayanmaktadır dedi. Garibabadi, Grossi'nin gerçek dışı açıklamaları hakkında yaptığı açıklamada İran 3 aylık teknik anlaşmanın iptal edilmesinden sonra verileri iyi niyetle bir ay daha kaydetmeye ve saklamaya devam etti. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile yaptığımız anlaşma yalnızca uluslararası denetlemelere dayalı siyasi bir anlayıştır diye konuştu. İki taraf arasındaki ortak teknik anlayış ve İran'ın bu konuda yanıt vermemesine de işaret eden Garibabadi, İran ajansın talebine uymak zorunda değildir ve ajansın rolü sadece bir uygulayıcı olmakla sınırlıdır diye belirtti. Teknik anlaşmanın iptalinden sonra verilerin bir aylık süreyle tutulduğuna değinen Garibabadi, bu anlaşmanın İran'ın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'na olan taahhütlerinin bir parçası olarak değil, yalnızca iyi niyete dayandığını söyledi. Garibabadi, nükleer anlaşmaya geri dönmesi gereken tarafın İran değil Amerika olduğuna işaretle bu açıklamalara siyasi mesajlar eşlik etmektedir. İran beklentileri karşılanana kadar hiçbir anlaşmaya varılamayacağını defalarca dile getirdi dedi. Tahran'ın 23 Şubat'tan itibaren nükleer silahların yayılmasının önlenmesi anlaşması kapsamında uygulanan ek protokolden ayrılacağını duyurması üzerine İran'da ajansın yürüttüğü temel doğrulama ve izleme faaliyetlerinin sürdürülebilmesi için karşılıklı bir uzlaşı sağlamak üzere 17 Şubat'ta Tahran'ı ziyaret eden Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Rafael Grossi, 22 Şubat'ta taraflar arasında geçici teknik bir anlaşmanın sağlandığını duyurmuştu. Taraflar arasında sağlanan teknik anlaşmanın 21 Mayıs'ta sona ermesinin ardından Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı, İran'la söz konusu anlaşmayı bir ay daha, yani 24 Haziran'a kadar uzatıldığını açıklamıştı. Yaptırımlarla stratejik mücadele yasa tasarısı Aralık ayında İran İslami Şura Meclisi'nde onaylanmıştı. Bu yasa, İran Atom Enerjisi Kurumu'nun uranyumu en az %20 zenginleştirmeye başlamasını ve düşük düzeyli zenginleştirilmiş uranyum stoklarını artırmasını zorunlu kılıyor. Tahran Radyosu muhabiri Susan Kolipur.
Tahran Radyosu'ndan akşam haber bültenimiz devam ediyor. İran'ın Viyana'da uluslararası örgütler nezdindeki daimi temsilcisi Kazım Garibabadi, uyuşturucu ile mücadelenin tüm ülkeler için ortak sorumluluk olduğunu belirtti. İran Uyuşturucu ile Mücadele Komitesi tarafından Uluslararası Uyuşturucu ile Mücadele Günü dolayısıyla düzenlenen merasimde konuşan Garibabadi, uluslararası camianın girişimlerine rağmen yasa dışı uyuşturucu ekimi, üretim, kaçakçılığı ve kullanımının arttığını kaydetti. Garibabadi sözlerinin devamında bölgedeki sorunlardan birinin İran'ın komşu ülkesinde uyuşturucu ekim ve üretimi durumu olduğuna temasla, Birleşmiş Milletler raporuna göre en büyük uyuşturucu üreticisi olan bu ülkede uyuşturucu ekim ve üretim kontrolünde herhangi bir ilerleme kaydedilmediğini söyledi. Garibabadi ayrıca 2020 yılında İran'da ele geçirilen uyuşturucu miktarının önceki seneye göre %41 oranında artış olduğunu hatırlatarak, tek taraflı ve yasa dışı yaptırımların uyuşturucu ile mücadeleyi etkilediğini kaydetti.
İran İslam Cumhuriyeti'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Mecid Tahir Revanchi, Siyonist rejimin Suriye topraklarındaki saldırgan eylemleri ve teröristlerin varlığının sonuçları hakkında uyarıda bulundu. Batı Asya ve Suriye konulu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin toplantısında konuşan Tahir Revanchi, Suriye'nin istikrarlı olmayan durumu ve İsrail rejiminin bu ülke topraklarındaki saldırıları ve bazı yabancı güçler, bölücü ve terörist güçlerin varlığını işaretle bu durumun uluslararası ve bölgesel barış ve istikrarın üzerindeki etkileri hakkında uyarıda bulundu. Tahir Revanchi, Suriye'nin yeniden inşa süreci hakkında ise Suriye'nin yeniden inşasını göçmenler ve mültecilerin geri dönüşüne bağlamanın da Suriye vatandaşlarının acı ve çilelerinin uzayıp gitmesine yol açacağını ifade etti. İranlı yetkili Suriye krizinin barışçıl şekilde ve uluslararası kurallar çerçevesinde ülkelerin toprak bütünlüğü ve egemenliğine saygı temelinde ve yabancı ülkelerin müdahalesi olmadan çözüme kavuşması gerektiğini vurguladı.
Dünya Çelik Birliği, İran'ın bu yılın ilk 5 ayında dünyanın en büyük 10 çelik üreticisi ülkesi arasındaki varlığının devam ettiğini duyurdu. Dünya Çelik Birliği son raporunda dünyanın en iyi çelik üreticilerinin isimlerini ve bu yılın ilk 5 yılındaki üretimlerini yayınladı. Söz konusu dönemde İran 12 milyon 500 bin ton ham çelik üretimiyle dünyada 10. sırada kalmayı ve dünyanın en büyük çelik üreticileri arasında yerini korumayı başardı. Bu üretim miktarı İran'ın ham çelik üretiminde geçen yılın aynı dönemine göre %9,2'lik bir artışa işaret ediyor. 64 çelik üreticisi ülkenin 2021 yılının ilk 5 ayındaki toplam üretimi ise geçen yılın aynı dönemine göre %14,5 artışla 837 milyon 500 bin tona ulaştı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lübnan'da hükümeti kurmakla görevlendirilen Saad Hariri ile görüştü. NTV'ye göre Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan'da hükümeti kurmakla görevlendirilen Saad Hariri ile bir araya geldi. Kanal İstanbul Sazlıdere Köprüsü temel atma töreninin ardından Vahdettin Köşkü'ne geçen Erdoğan, Saad Hariri ile bir araya geldi. Görüşme basına kapalı olarak gerçekleşti. Saad Hariri, Türkiye'den önce Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret etmişti.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstanbul'da izinsiz gösteri yürüyüşü yapmak isteyen gruba müdahale eden güvenlik güçlerinin 46 kişi gözaltına aldığını bildirdi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada dün LGBT'li gruplarca İstiklal Caddesi ve Taksim Cumhuriyet Anıtı civarında planlanan yasa dışı gösteri ve yürüyüşle ilgili olarak Beyoğlu Kaymakamlığı'nca bir günlük yasaklama kararı alındığı hatırlatıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi. Ancak yapılan tüm uyarılara rağmen görevlilere mukavemette bulunarak karşılık veren gruplar arasından 46 şahıs yakalanmış ve haklarında yasal işlem başlatılmıştır. Yasa dışı gösterinin engellenmesi esnasında mukavemet gösteren grupla birlikte yakalananlar arasında maalesef basın mensubu Bülent Kılıç'ın da bulunduğu tespit edilmiştir. Adı geçen basın mensubu Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde işlem yapıldığı sırada kendisinin basın mensubu olarak görevli olduğunu ve ilgili personellerden şikayetçi olduğunu beyan etmesi üzerine ifadesi alınarak serbest bırakılmıştır.
PKK mensubu bazı kişilerin Türkiye devlet güçlerine teslim olduğu bildirildi. TRT'nin haberine göre Türkiye İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada 3 PKK üyesinin Türkiye devlet güçlerine teslim olduğu ifade edildi. 2013 ve 2015 yıllarında Irak ve Suriye'de PKK örgütüne katılan söz konusu 3 kişinin güvenlik güçlerine teslim olması ile birlikte bu yılın başından bu yana teslim olan PKK mensubu sayısı 89 kişiye yükselmiş bulunuyor. Ankara PKK'yı terör listesine almış ve bu örgüte karşı yıllardır mücadele vermekte.
Azerbaycan Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada Ermeni güçleri tarafından bu ülke ordusunun temas hatlarındaki mevzilerinin bombalandığını duyurdu. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından bu bağlamda yapılan açıklamada Azeri güçlerin Karabağ'da işgalden kurtarılan Kelbecer ilçesindeki mevzilerinin Ermeni güçler tarafından hedef alındığı bildirildi. Açılan ateş sonucu Azeri güçlerde can kaybı olmadığı kaydedildi. Ermeni ve Azeri güçler arasında yapılan ateşkese rağmen zaman zaman çatışma yaşanıyor.
Rusya Savunma Bakanlığı Karadeniz'e giren Amerika'ya ait USS Ras Destroyer'inin faaliyetlerinin takip altına alındığını belirtti. Rusya Savunma Bakanlığı'na bağlı Ulusal Savunma Yönetim Merkezi'nden yapılan açıklamada Karadeniz filosu güçleri ve araçları 26 Haziran 2021 tarihinde Karadeniz'e giren Amerika donanmasına ait USS Ross Destroyer'inin takibine başladığı ifadelerine yer verildi. Amerika 6. filosundan yapılan açıklamada USS Ross Destroyer'inin Ukrayna'nın katılımıyla gerçekleşecek yıllık Sea Breeze tatbikatlarına katılmak için Karadeniz'e giriş yaptığı belirtilmişti. Cuma günü düzenlediği basın toplantısında İngiliz muharip gemisinin Karadeniz'de Rusya sınırlarını ihlal etmesi ve bunun üzerine Rus filosunun uyarı ateşi açmasını değerlendiren Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Igor Konashenkov, savaş gemilerini Karadeniz'e gönderen Amerika Savunma Bakanlığı ve İngiliz Kraliyet Donanması Komutanlığı'na Ukrayna'nın Sivrisinek filosundaki amirallere dinleyip şanslarını boş yere fazla zorlamamaları yönünde çağrı yapmış ve bunun yerine akılcı davranma tavsiyesinde bulunmuştu.
İşgal rejimi parlamentosu Knesset üyesi Tamar Ben-Gvir bu sabah onlarca Siyonist yerleşimci eşliğinde Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. Siyonist yerleşimcilerin işgal güçlerinin yoğun güvenlik önlemleri altında El Maharibe kapısından Mescid-i Aksa'ya girdikleri ve Mescid-i Aksa'nın avlusunda provokatif davranışlar sergileyerek dolaştıkları ifade edildi. Knesset üyelerinden Itamar Ben-Gvir'in baskın sırasında Kubbetus Sahra Mescidi karşısında ayin yaptığı kaydedildi. Siyonist yerleşimcilerin Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemelerine izin veren işgal güçlerinin onlarca Filistinliyi Mescid-i Aksa'dan uzaklaştırdığı ve uzaklaştırma cezası alan Filistinlilerin içeriye giremedikleri için namazlarını Mescid-i Aksa'nın kapıları önünde kılmak zorunda kaldıkları belirtildi. Mescid-i Aksa'yı Müslümanlar ve Yahudiler arasında ikiye bölme ve Yahudileştirme planları yapan işgal rejimi söz konusu planlarını hayata geçirebilmek için Yahudi yerleşimcileri Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemeye teşvik ediyor. Mescid-i Aksa'yı savunmasız bırakmak isteyen işgal güçleri, Siyonist yerleşimcilerin baskınlarına direnen Filistinleri gözaltına alıyor ve çeşitli sürelerde Mescid-i Aksa'dan uzaklaştırmalarıyla cezalandırıyor.
Haseke ve Deruzur kırsallarında hareketlerini ve kontrol noktalarını genişleten halk gruplarının ayrı ayrı saldırılarının ardından Amerikan işgal güçleri tarafından desteklenen bazı DSG milisleri ölü ve yaralı düşürüldü. Yerel kaynaklar Haseke'deki Sana muhabirinin açıklamalarında Kamışlı Kırsalı'ndaki Telhamiz silolları içinde DSG milislerinin askeri karargahında patlayan bir mayının çok sayıda milis üyesini öldürdüğünü ve diğerlerine de yaraladığını söyledi. Deruzur'da da kaynaklar Sana'ya verdikleri demişlerinde Deruzur'un batısındaki Alhisan köyünde DSG milislerine ait bir noktanın halk grupları tarafından kurşunlarla hedef alınması ile düzenlenen bir saldırıda silahlı bir kişinin öldürüldüğünü söyledi.
Ve son haberimiz, Kanada polisi çocukların cesedinin bulunduğu toplu mezarlar ile kiliselerin ateşe verilmesi arasında olası bağı bulmaya çalışıyor. British Columbia eyaletinde Katolik Kilisesi'ne ait iki tarihi kilise daha çıkan yangında kül oldu.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haber bültenimizi dinlediniz.
Değerli dinleyiciler, yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki ilk yorumumuz Amerika'nın tek taraflılığının küresel bir sorun haline gelmesi etrafında. Tek taraflılık ile mücadele bugün küresel bir ihtiyaca dönüşmüştür. Çünkü tek taraflılık sadece tek bir ülke veya birkaç ülkeyle sınırlı ülke değil, tüm dünyayı tehdit etmektedir. İran, İslam Cumhuriyeti'nin Cenevre'deki temsilcisi ve elçisi Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyi'nde bu açıklamalarda bulundu. İsmail Bakai Hameney, Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyi oturumunda bu hususun önemini açıklayıp Amerika'nın gelişmekte olan ülkelere yönelik yaptırımlarını da eleştirerek sözlerine şunları ekledi. Uluslararası insani kurum ve kuruluşların tek taraflı yaptırımların insani faaliyetlere yönelik olumsuz etkilerini dile getirmeleri ve böyle bir ihlale karşı insani bir ortam hazırlamak ve korumak için etkin bir mekanizma oluşturması zamanı gelmiştir. Bu hususta iki önemli mesele söz konusudur. İlk mesele, tek taraflılığın ziyan ve zarar dolu sonuçlarıdır. Aslında bu sonuçlar uluslararası ilişkiler bağlamında tüm ülkelerin kaderlerini ve geleceklerini etkilemektedir. İkinci mesele, tüm Birleşmiş Milletler Teşkilatı üye ülkelerinin tek taraflılığa karşı yerine getirmesi gereken küresel sorumluluklardır. Amerika tek taraflılığı ile uluslararası hukuku ihlal edip zalimane yaptırımları, ekonomik savaşı, medyatik savaşı, kültürel savaşı ve psikolojik algı operasyonları ile tüm dünya milletlerinin haklarına zarar vermiştir. Bu girişimler kuralsızlığı yaygınlaştırmış ve uluslararası toplumun azim ve iradesini zayıflatmıştır. Tek taraflılığın dolaysız sonucu olan Amerika'nın aşırı istekleri, uluslararası ilişkilerde hüküm süren ilkeler ve münasebetleri de sorunlarla karşılaştırmıştır. Uluslararası kuralları ihlal eden Amerikan hükümeti diğer ülkelerden uluslararası taahhütlerine bağlı kalmalarını istiyor. Bu girişimler İran karşıtı olmaktan ziyade uluslararası mekanizmalara karşı olmuştur. Bu yüzden Amerika'nın tek taraflılığı kapsamlı bir tehdit sayılır. Dünyaca kınanması gerekiyor. Amerika'nın tek taraflılığı ve ahitsiz davranmaları, özellikle de Bercam nükleer anlaşmasından çekilmesi ve zıt istikametinde hareket etmesi böyle bir tek taraflılığın net örneğidir.
Mevcut Amerikan hükümeti varlığı süren normların tersine eski Amerikan hükümetinin girişimlerini sürdürmektedir. Açık ve nettir ki Amerika'nın siyaseti hala tüm dünyaya görüşlerini dayatmaktadır. Bu da insanlık toplumlarının kaderinin zararına olarak tehlikeli ve müdahaleci bir girişim ve bidattır. Amerika'nın geniş çaplı yaptırımlar uygulayarak maksimum baskı adı altında İran halkına dayattığı ekonomik savaş aslında sadece İran'a değil uluslararası ilişkiler ve serbest ticaretini de hedef almıştır. İran'ın Cenevre'deki uluslararası örgütlerdeki temsilcisinin sözleri de bu çerçevede net ve aşikardır. Bu açıklamalar tek taraflılığın zayıf düşürülmesinin tek yolunun çok taraflılığı güçlendirmek ve uluslararası haklara saygı duymak olduğunu gösteriyor. Avrupa Birliği dış siyaset sorumlusu Joseph Borrell son gün dönemde Dünya Çok Taraflılık Günü dolayısıyla yayımladığı mesajının bir bölümünde Amerika'nın başına buyruk tek taraflı siyasetlerini eleştirerek şu açıklamalarda bulundu. Çok taraflılık böyle bir tehdide karşı koymanın tek etkili yoludur. Hiçbir ülke tek başına bu sürece karşı koyamaz. Buna rağmen uluslararası toplumun Amerika'nın tek taraflılığı karşısındaki pasif tutumuna yönelik büyük eleştiriler söz konusu. Kuşkusuz tek taraflılığa karşı sessiz kalmak küresel çıkarlara ters düşmekte ve uluslararası anlaşmalar ve sözleşmeleri ihlal ediyor. Sonuçta bu durum bu tür ihlalci girişimleri perçinleyecektir. Bu yüzden Amerika'nın aşırı istekleri ve siyasetleri karşısında gecikmek ve tepkisiz davranmak dünya için ağır bedellere de olacaktır. Deneyimler de Amerika'nın müdahaleci siyasetlerine onay vermek ve onun da koordineli hareket etmenin bölgesel ve küresel güvenlik ve barış lehine olmadığını gösteriyor.
Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz. Bu akşamki ikinci ve son yorumumuz ise Kanadalı yerlilerin Amerika'daki yerli çocuklar hususundaki araştırma talebi etrafında. Yerli Kanadalı çocuklara ait toplu mezarların birbiri ardı sıra keşfedilmesi bu ülke vatandaşları arasında geniş çaplı öfke ve nefrete neden oldu. Bu bağlamda insan hakları kurum ve kuruluşları ve dünya kamuoyu da bu toplu mezarların bulunmasının batıda özellikle de Kanada ve Amerika'da ırkçılığın net göstergesi olduğunu düşünmüş ve bu ülkelerde yerli çocukların akıbetiyle ilgili araştırmaların yapılmasını istemiştir. Bağımsız Yerli Milletler Federasyonu Başkanı Bobby Cameron, Amerikan Başkanı'na hitaben şöyle bir açıklamada bulundu. Bu ülkenin hükümeti de Amerika'nın geçmişindeki yerlileri araştırmalıdır. Çünkü Amerika'da da birçok bilinmeyen meçhul mezarlık ve mezar bulunmaktadır. Aslında Kanadalı yerlilere ait toplu mezarların bulunması için araştırmalar Mayıs ayının sonunda 215 yatılı okul yerli öğrencisinin toplu mezarının bulunması ile başladı. Şimdi de bir başka yatılı okul araştırmalarında çoğunluğu çocuklar olan 751 çocuğun cesedine ulaşılmıştır. Bu yerli öğrencilerin meçhul ve bilinmeyen bölgelerde ve mezarlarda gömüldüğü ortaya çıkmıştır. Bu öğrencilerin cenazelerinin bulunması Kanada ve dünyada geniş yankı buldu. Şimdi de daha fazla keşifler ve toplu mezarların bulunması için aramalar devam ediyor. Kanada Başbakanı Justin Trudeau ise bu ülkenin hükümetinin bu dehşet verici hataların aydınlanması için gereken mali kaynakları ve bütçeyi ayıracağını öne sürdü. Kanadalı British Columbia eyaletinde bulunan Kamloops şehrindeki kabile liderlerinden olan Rusane Kashmir toplu mezarların bulunmasının ardından şöyle bir açıklamada bulundu. Bu kadar yerli çocuğun ölümü okulun hiçbir belgesinde kayıt altına alınmamıştır. Bu da kendiliğinden okul makamlarının çocukların ölümünden sorumlu olduğunu gösteriyor. 150 bine aşkın Kanadalı çocuk 1883 yılından 1996 yılına dek çoğunlukla da Katolik dini misyonerleri tarafından yönetilen okullara katılmak ve Kanada toplumuna entegre olmak zorunda kaldılar. Bu çocukların çoğu ise Kanada Gerçek ve Barış Komisyonu'nun 2015 yılında kültürel soykırım olarak adlandırılan süreçte yok edilmiş ve eziyete uğramıştır. Gerçekte bu çocuklar bu dini okullara gönderilerek kültürel olarak asimilasyon politikasına maruz kalmışlardır. Bu komisyonun raporuna göre birçok öğrenci kötü muamele veya cinsel tacize maruz kalmış ve sonuçta 4000'i aşkın kişi hayatını kaybetmiştir. Bu bağlamda kabile liderlerinden biri de bulunan meşhur mezarlara ve mezarlıklara değinerek şöyle bir açıklamada bulundu. Son keşif kapanan yaraları tekrar açmış oldu.
Batı'da özellikle de Kanada ve Amerika'da ırkçılık meselesi yeni bir gelişme değildir. Gerçekte bu ülkelerin tarihi, ırk ayrımcılığı, yerlilerin eziyet ve işkence edilmesi, özellikle siyahiler ve azınlıkların dar boğazda bırakılması ile harmanlanmıştır. Bu ülkeler yıllar boyunca insan hakları iddiasında bulunsalar da pratikte hem renkli delilere hem de kendi yerlilerine ve azınlıklarına ve mültecilere bile ayrımcılığın zirvesini de yaşatmaktadırlar. Halihazırda yerlilere baskı uygulamak ve renkli delilere ayrımcı davranmak Batı'nın ciddi sorunlarından sayılır. Koronavirüs pandemisinin sayılması ile yayılması ile bu sorun daha ciddi bir şekilde bürünmüş ve Amerika gibi ülkelerde daha net bir şekilde ortaya çıkmıştır. Nitekim birçok yerli ve renkli dirili Amerikalı ve Kanadalı ilaç ve tıbbi teçhizata erişimi olmadığı gibi aşılamada da son sırada yer alıyor. Kanada'da durum daha vahim ve içme suyuna bile erişim ciddi bir sorundur. Guardian gazetesi son dönemde şöyle bir yazı paylaşmıştı. Kanada yerlileri topluluğu lideri dünyanın en zengin su sahibi ülkelerinden olan Kanada'da içme suyuna erişimleri yüzünden federal hükümete şikayette bulunup tazminat ödenmesini de istemişlerdir. Şimdi de Kanada'da yerli çocukların toplu mezarlarından bulunması Amerika'daki durumu da gündeme taşımıştır. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkedeki felaketi sürüklüyor diyor.
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz değerli dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Ben Meysel Feriver. Suriye Dışişleri Bakanı, Amerika terörist güçlerinin Suriye'deki yasa dışı varlığına ve işgaline son verilmesi çağrısında bulundu. Faysal El-Miktad geçtiğimiz hafta Russia Today yaptığı bir açıklamada Amerikalılar Suriye'yi derhal terk etmeli diyerek Amerika'nın Suriye'deki varlığının yasa dışı olduğunu söyledi değerli dinleyicilerimiz. Değerli dinleyiciler, Amerika ordusu ve bağlantılı terör unsurları uzun süredir Suriye'nin kuzey ve doğusunda yasa dışı olarak bulunmakta ve ülkenin petrol ve tahıl kaynaklarını yağmalamalarının yanı sıra bölge sakinlerine ve güçlerine karşı da saldırılarda bulunmaktadırlar. Şimdi Suriye hükümetinin de buna karşı tepkisi ve daha genel bir anlamda Amerika'nın bölgemizdeki varlığına karşı bölge ülkelerin siyasetleri konusu etrafında bugünkü sohbetimizi sizlerle paylaşıyoruz. Röportajımızda 7 İklim Dergisi Genel Yayın Yönetmeni ve Milli Gazetesi yazarı Sayın Ali Haydar Aksal hocamız bizimle birlikte. Ali hocam hoş geldiniz. Sağolarsınız efendim.
Hoş bulduk efendim.
Sizin de bildiğiniz gibi Amerika'nın bizim bölgemizdeki bu varlığı şimdi çeşitli aslında bölge ülkeleri tarafından kınanmaktadır. Ancak şimdi Suriye kendisini toparlamaya çalıştığı bir sırada Amerika'nın hala bu ülkede asker bulundurmasını siz nasıl değerlendirirsiniz?
Şimdi tabii Amerika'nın orada Suriye'de asker bulundurmasının temel nedeni özellikle Siyonist İsrail'in koruma altında kalmasıdır, güvenliğin sağlanmasıdır. Yani temel amaçlardan birisi odur. Bir tarafıyla da tabii Suriye'ye yerleşerek özellikle sadece İsrail bağlamında değil, Türkiye veya Suriye ilişkilerini engellemek veya Irak-Suriye ilişkilerini engellemek, kontrol altına almak ya da İran'ın oradaki faaliyetleri. Şimdi tabii burada emperyalist güçlerin ciddi anlamda çatışmaları var. Yani bu biraz da güç paylaşımı diyebiliriz. Bu sadece Amerika değil, benzer durumda Rusya politikaları da böyle bir şey, bir amaç görüyor. Tabii ister istemez zor durumda olan topluluklar bir yere kendilerini yaslamak durumunda kalıyorlar. Ama bu da gelecek bakımından çok da sağlıklı olmuyor. Burada asıl sorun özellikle Amerika emperyalizminin Siyonizm lehine orada gösterdiği faaliyet. Yani onların hiçbir zaman olumsuz davranışları, yani onlar açısından zaten Yahudilerin yaptığı veya Siyonizmin yaptığı hiçbir şey olumsuz değildir. Bir hak olarak görülmektedir. Yakın zamanda Golan Tepelerinin de özellikle Amerika öncülüğünde şeye terk edilmesi, Yahudilere verilmiş olması, orada Trump adına bir şehir kurulması bizim söylediğimiz bu şeyi, düşünceyi güçlendiriyor. Yani adamların hiçbir zaman orada çıkmak gibi bir endişesi yoktur. Yani Türkiye'deki kaynaklara göre de zaten evet. Özellikle Amerika bizim güneyimize veya Suriye'nin kuzeyine 50 bin tırın üzerinde askeri mühimmat falan yığdı ve orayı da kontrol altında tuttu. Özellikle petrol bölgesinin olduğu bölgeler de Amerika'nın kontrolünde. Yani hiçbir zaman emperyalizm buradaki insanların haklarını, ülkelerin veya insanların haklarını gözetmiyor, kendi çıkarlarını gözetiyor. Dolayısıyla Amerika'da iktidarların değişmesi ya da başkanların değişmesi sonucu değiştirmiyor. Çünkü onları yöneten bir başka güç arkada var. O güce ister istemez bağlı kalıyorlar ve onlar yönetiyorlar. Dünyayı da çekip çeviriyorlar.
Tahran Radyosu.
Hocam şimdi Amerika'nın bizim bölgemizde bu illegal bir şekilde asker bulundurma meselesi Amerika yönetimi için maliyeti ne olmuştu acaba? Yani bunca senenin ardından Amerika kendi istediğine ulaşmış mı acaba bizim bölgemizle ilgili?
Ya tabii ki bir kere şöyledir. Irak işgalinden sonra biliyorsunuz ki Irak'ın gelirleri yanlış hatırlamıyorsam 50 yıla yakın ipotek altına alınmıştı. Benzer durum Libya'da yaşandı. Mesela Libya'da orada huzurlu bir hayat var iken birdenbire orası işgal edildi. Oranın petrollerinin %30'u İtalyanlarla Fransızlara, kalanları da Amerikalılar kontrolüne geçti. Tabii şimdi Libya halkı perişan bir durumda. Kendi topraklarında esir konumunda, hatta Avrupa'ya insanlar göç etmekleri, yani göçmen olarak daha sola gitmektedir. Yani bu Suriye için de geçerli, Irak için de geçerli, diğer bölgeler için de geçerlidir. Amerika yani yapmış olduğu harcamanın fazlasıyla tahsilatını yapıyor. Hatta Trump zamanında gene yanlış hatırlamıyorsam ki hatırlıyorum doğru, 100 milyar dolar Suudi Arabistan'a fatura biçti. Yani bizim Suriye'de yapmış olduğumuz masrafların bedeli olarak Suudi Arabistan'dan 100 milyar dolar tahsilatta bulundu. Yani onlar için hiçbir zaman kayıp yoktu. Geçmiş zamanda kendileri doğrudan çatışma içinde bulunurlarken bu Irak işgalinden sonra kendi insanlarına da zayiat vermemek adına Müslümanları Müslümanlarla çatıştırıyorlar, savaştırıyorlar. Dolayısıyla burada kendi insanına da zayiat verdirmiyor.
Evet. Doğru. Yani bu vekalet savaşların Amerika için bir getirisi olmuştu herhalde diyorsunuz.
Elbette oldu. Yani şimdi bu sıralar Edward Said'i okuyorum, onun bütün eserlerini okuyorum.
Evet.
O Amerika'da yaşayan, 2003 yılında ölen bir entelektüel, Amerika emperyalizminin yani buradaki faaliyetlerinin arka planını orada çok açık bir biçimde dile getiriyor. Yani özellikle terör örgütlerini de Amerikalılar tarafından beslendiğini çok açık bir biçimde ifade ediyor, anlatıyor.
Doğru. Son soru olarak Ali Hocam, şimdi sizce Amerika ile toplu bir şekilde topyekün mücadele etmek için bölge ülkeleri, özellikle İslam ülkelerinin üzerine düşen sorumluluklar bu konuda nelerdir?
Şimdi öncelikle tabii temel problem entelektüeller, yani bizim Müslüman coğrafyadaki entelektüellerin seslerini yükseltmesi. Yani bu İran'da, Türkiye'de veya diğer topluluklarda, Irak'ta, Mısır'da her neyse, kim ne kadar sesini yükseltebiliyorsa entelektüel bağlamda seslerini yükseltmeleri, kamuoyu oluşturmaları ve bunu da tek sese dönüştürmeleri. Yani diyelim ki İranlı şairler, yazarlar, sinemacılar, Türkiye'dekilerle veya Irak'takilerle veya Mısır'dakilerle, başka topluluklardakilerle beraber bir toplu gündem oluşturmaları, dünya kamuoyunu etkileyecek hamlelerde bulunmaları. İkincisi siyasal birlikteliklerin oluşturulması. Biliyorsunuz bir zamanlar P8'ler diye bir oluşum sağlandı. Türkiye, İran, Pakistan, Bangladeş, Endonezya, Malezya, Mısır Nijerya gibi devletlerin içinde olduğu. Tabii bu emperyalizm ile etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilince şu anda sadece sekreteriyat düzeyinde devam ediyor. Şimdi bu düzende yapılabilecek olan şey asgari olarak Türkiye, İran, Irak veya kimler bir araya gelebiliyorsa Türkiye ile Suriye arasındaki sorunların giderilmesi, gerekirse Mısır'la sorunların giderilmesi, hatta Suudi Arabistan'ın da dahil edilmesi ancak bunlarla mümkün olabilir. Yoksa yani bu güç birliği oluşmadıkça ki işin tuhaf tarafı Müslüman devletlerin ki yani zaten Türkiye'den beri İsrail'le bir anlaşma, bir işbirliği içerisinde diğer Arap ülkeleri de şu anda İsrail'le işbirliği ne girmektedir ve tabii Müslümanlar açısından üzülecek durumlar bunlar. Yani bu birliğin de dağıtılmasına dönük çabalar gösteriliyor.
Doğrudur. Hocam kırmadığınız için çok teşekkür ederim efendim.
Rica ederim.
Çok sağ olun. Sevgili dinleyiciler, bugün sohbetimizde 7 İklim Dergisi Genel Yayın Yönetmeni ve Milli Gazetesi yazarı Sayın Ali Haydar Haksal hocamızla konuştuk. Amerika'nın bölgemizdeki askeri varlığı ile ilgili genel olarak bugün sohbetimizi sizlerle paylaştık. Sohbetimize son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Muhterem dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen aktaracağız sizlere.
Keyhan gazetesinde Yemen Yüksek Siyasi Konsey Başkanı Mahmed Ali Hussein'in Amerika'nın El Mesire televizyonu ve İran, Lübnan ve Irak'ın bazı medya organlarının yayınlanan engellenmesine yönelik girişiminin Amerika'nın söz konusu medya organlarından nedenle korktuğu gerçeğini ortaya koyduğunu vurgulaması, Rusya ordusu Cuma günü Doğu Akdeniz'de savaş uçakları, nükleer bombardıman uçakları ve savaş gemilerinin katılımı ile büyük bir tatbikat başlatması gibi haberleri yer verilirken, Kudüs gazetesinde Rus üst düzey diplomat Mihail Ulyanov'un Berjan nükleer anlaşması ile ilgili açıklamasını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Rus üst düzey diplomat Mihail Ulyanov, Berjan nükleer anlaşmasını ihya etme müzakerelerinin 7. turda tamamlanması ihtimalinin yüksek olduğunu vurguladı. İRNA'nın bildirdiğine göre Rusya'nın Viyana'da uluslararası kuruluşlardaki daimi temsilcisi Mihail Ulyanov, Cuma günü yayınladığı Twitter mesajında 7. tur müzakerelerde Berjan nükleer anlaşmasını ihya etme şansının çok yüksek olduğunu ancak bunu kesin bir dille söylemenin mümkün olmadığını belirtti. Müzakereye katılan tarafların vakit kaybetmeden görevlerini yerine getirmek istediklerini kaydeden Ulyanov, Berjan nükleer anlaşmasını ihya etme belgesinin kalitesinin öncelik taşıdığını vurguladı. Öte yandan Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov yaptığı açıklamada İran ile nükleer anlaşmayı ihya etme olasılığının yüksek olduğunu belirtti.
Risalet gazetesinde Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü General Yahya Seri'nin mütecaviz Suudi Arabistan'ın Hamis Maşid hava üssüne ihalı saldırı düzenlediklerini vurgulaması, İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Sözcüsü'nün Afganistan'daki son gerginlik ve çatışmaları atıfta bulunarak İran'ın Afganistan'daki endişe verici gelişmeleri yakından takip ettiğini kaydetmesi gibi haberler yer verirken, Cavan gazetesinde İranlı yetkilinin Kanada'nın insan hakları iddiasına tepkisine konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
İslami İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Muhsin Baharvend, Kanada'nın diğer ülkelerin yargı yetkisi dışında hava kazaları hakkında rapor veya keyfi yorum sunma yetkisinin bulunmadığını vurgulayarak, Kanada'nın tamamen siyasileşen ve hukuk dışı bu davranışı yaygınlaşırsa, bütün ülkeler, hatta sivil havacılık sanayi sektörü asıl mağdur olacak, dedi. Kanada hükümetinin Ukrayna uçağı ile ilgili raporuna yanıt veren Baharvend, gördüğümüz gibi Kanadalılar da bu uçağın vurulmasının kasıtlı olmadığını doğruladılar. Raporun İran İslam Cumhuriyeti Soruşturma Ekibi'nin kaza raporunu eleştiren kısmı teknik olarak asılsız ve dolayısıyla kabul edilemez. İran taslak raporu yayımlanmadan önce ve yasal süre içinde ülkelere göndermiş ve onlar da rapora ilişkin yorumlarını Tahran'a iletmiştir diye kaydetti.
Hemşire gazetesinde İran Gümrük İdaresi Başkanı Mehdi Mireşrafi'nin İran'ın petrol dışı ihracatının arttığına dair açıklamasını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
İran Gümrük İdaresi Başkanı Mehdi Mireşrafi bu sene 3 aylık ilk bahar aylarında arasında dış ticaret hacminin ağırlık olarak %25 ve değer olarak %50 arttığını bildirdi. Mireşrafi yaptığı açıklamada bu aylar içinde İran dış ticaret hacmi 38 milyon 400 bin ton ürün olduğunu ve bunun parasal değeri 20 milyar 900 milyon dolardır. Bu ağırlık olarak 7.7 milyon ton ve değer olarak da 7 milyar dolar artış göstermektedir, dedi. Mireşrafi bu dönem için pozitif dış ticaret hacminin 476 milyon dolar olduğunu belirtti. Mireşrafi bu dönem içinde gümrüklerden 30 milyon ton ürün ihraç edildiğini, bunun parasal değerinin 10.7 milyar dolar olduğunu, bunu bir önceki yıla göre ağırlık olarak %38, değer olarak %69 arttığını söyledi. Mireşrafi bu dönem içinde Çin'e 3.1 milyar dolar, Irak'a 2.3 milyar dolar, Birleşik Arap Emirlikleri'ne 1.3 milyar dolar, Türkiye'ye 595 milyon dolar ve Afganistan'a 570 milyon dolar değerinde ihracat yapıldığını söyledi.
Muhterem dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Tüde Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Tüde Türkçe yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Tüde kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Uluslararası hukuk açısından Türkiye'deki azınlıklar.
Değerli dinleyiciler, uluslararası hukuk açısından Türkiye'deki azınlıklar isimli sohbetimizin bugünkü bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz.
Bu bölümde Türkiye'deki Hristiyan, Yahudi, Ezidi ve diğer azınlıklarla ilgili konuşacağız.
Müzik Dini azınlık en eski ve en yaygın azınlık türlerindendir. Azınlıklar ve dini gruplar birçok genel ve özel amaçlı uluslararası insan hakları belgesinde aynı ifadeler olarak kullanılmıştır. İran'da hukuk profesörü olan Dr. Muhammed Ali Erdebili, dini grubun ortak bir manevi ideale bağlı olan bir gruba atıfta bulunduğuna inanıyor. Dinlere mensup olanların genellikle aralarındaki inanç birliğini yansıtan belirli uygulamalar ve ritüellere katılarak diğer dinlerin mensuplarından kolayca ayırt edilebileceklerini düşünüyor. Bu bağlamda biz de sohbetimizin devamında Türkiye'deki gayrimüslim azınlıklar üzerinde duracağız.
Türkiye Hristiyanları Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluşundan önce bu topraklarda bulunan Ermeni, Katolik, Ortodoks, Keldani, Süryani, Gürcü ve Asurlu Hristiyanlardan oluşan geniş bir yelpazeyi oluşturmaktadır. Bu din azınlığının sayısı geçmişten günümüze önemli ölçüde azalmıştır. Bugün ise Türkiye'de çok az Hristiyan yaşıyor. Mevcut istatistiklere göre Hristiyan nüfus son 100 yılda Türkiye'nin toplam nüfusunun %20'sinden %10'da ikisine düşmüştür.
1453 yılında Osmanlı İmparatorluğu'nun Fatih Sultan Mehmet tarafından Konstantinopolis'in fethiyle Doğu Bizans başkenti ve sonuçta Ayasofya Kilisesi'ni ele geçirmesinin ardından bu şehir Müslümanların kontrolüne geçmiştir. Bu bağlamda Ayasofya kiliseden camiye dönüşmüştür. Ardından da bölgedeki Hristiyanlık hep zayıflamıştır.
Azınlıkların hakları konusunda araştırmacı olan Ali Mamuri şunları kaydediyor. Batı açısından bakıldığında bu dönüşümün ve zayıflamanın ardından Birinci Dünya Savaşı sırasında Osmanlı ordusu yerli Hristiyanları temizledi ve öldürdü. Seyfo olarak bilinen bu cinayetlerin nedeni daha çok siyasi sebeplerdi. Çünkü Osmanlılar müttefiklerle Hristiyan ittifakından endişe duyuyorlardı. Türkiye'deki Hristiyanların çöküşü ve neredeyse yok edilişi Atatürk'ün Türkçülüğü yayma hedefine ulaşmak için ülke nüfusunun Türk kimliği temelinde birleştirilmesi çağrısında bulunmasıyla yoğunlaştı.
Ermeniler Türkiye'deki Hristiyan azınlıklardan biridir. Ağırlıklı olarak İstanbul'da yaşar, dil ve ırk bakımından homojendirler. Ermeniler Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti dönemlerinde pek çok iniş çıkışlar yaşamıştır. 1860'lı yıllardan itibaren Osmanlı İmparatorluğu'ndaki Yunan ayaklanması ve iktidarın etkilerinin azalmasından sonra Ermeni azınlık hükümetin siyasi, idari ve ekonomik yapısına nüfuz ederek üst düzey konum elde edebilmiş ancak milliyetçiliklerini sürdürmüşlerdir. Bu ikinci Abdülhamid'in Osmanlı hükümetine karşı Ermeni isyancı ve savaşçı gruplarının oluşmasına yol açtı. Bu da Osmanlı padişahının Ermenileri bastırmasına neden oldu. Bu süreç 1909'da genç Türklerin iktidara gelmesine kadar devam etti ve muhalefet ve İttihat ve Terakki Cemiyeti yandaşları arasındaki çatışmaların ardından dini fanatikler Ermenileri öldürmeye ve bu azınlığı yok etmeye çalışmaya başladılar.
1914'te Birinci Dünya Savaşı'nın patlak vermesiyle birlikte Jön Türklerin Türkiye nüfusunu homojenleştirme politikası izlemeleri için zemin hazırlandı. Buna esasen 1915 ile 1916 yılları arasında kıtlık, açlık, hastalık ve tahçir gibi savaşla ilgili afetler nedeniyle birçok Ermeni ya öldürüldü ya da yok olmaya sürüklendi. Bu topraklarda kalan bir kısım Ermeni ister istemez Müslüman oldu ve kimliğini de gizlemeye çalıştı.
Şarkıyaççılara göre Rumların ve Ermenilerin Türkiye'den ayrılması ülkedeki Hristiyanlara büyük bir darbe oldu. Birçok Avrupa ülkesi 1915 Ermeni tehcir ve katliamını soykırım olarak tanıdı ancak Türkiye hükümeti henüz resmi olarak bu hususta özür dilemedi. Recep Tayyip Erdoğan Anadolu Haber Ajansı'na verdiği röportajda böyle bir suç işlendiyse failin özür dilemesi gerektiğini, bu katliamdan şahsının ülkenin ve Türkiye halkının sorumlu olmadığını söyledi. Aslında Türkiye hükümeti tazminat ve Ermeni haklarının geri verilmesi gibi konulardaki yasal kaygılar nedeniyle olayların sorumluluğunu kabul etmeyi reddediyor gibi görünüyor.
Halihazırda Türkiye'deki Ermeni azınlığın hakları iki boyutta değerlendirilebilir. Bir yandan Lozan Anlaşması çerçevesinde Ermeniler, kilise, basın ve millet meclisindeki iki temsilci hakkına sahiptiler. Böylece Ermenilerin sosyal kurumları ve okulları olmayan ve inançları nedeniyle şiddete maruz kalan Süryani ve Keldani Hristiyan azınlıklardan daha iyi durumda oldukları söylenebilir. 1980'lerde gayrimüslim vakıflar tarafından mülk alım yasağı yasası kapsamında el konulan İstanbul'daki Ermeni azınlığına ait tarihi Ermeni binasının iadesi, diğer azınlık mülklerinin iade edilmesi yönündeki umutları artırdı. Öte yandan Türkiye'deki Ermeni azınlığının mal varlığına el konulması gibi tarihi sorunu meclisten yasaların geçmesine rağmen henüz çözülmedi.
Bu bağlamda Kilikya Ermeni Katolikosu 1. Aram 2013 yılında 1923 yılında Kozan'da Katolikos bölgesine ait el konulan toprakların iade edilmesi için bir mektup yazdı. Bu mektup ise ne hükümet ne de Anayasa Mahkemesi tarafından cevap bulmadı. Bu da Ermeni azınlığın bu şikayetini Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne götürmesine yol açtı.
Tahran Radyosu.
Azınlıkların tarihinin olumlu bir şekilde eğitimi ve onlara karşı nefretin önlenmesi hükümetlerinde insan hakları yükümlülüklerinden biridir. Türkiye'nin resmi politikasının etkisiyle toplumda azınlıklara yönelik nefret devam etmiştir. Ermeni gazetesi Agos'un editörü Hrant Dink'in öldürülmesi, Malatya'da 3 Hristiyan'ın öldürülmesi, Kürt ve Alevi muhalefetlerinin ortadan kaybolması gibi trajik olayların yaşanması bunu doğrulamaktadır. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde Türkiye aleyhine açılan davaların çoğu azınlıklarla ilgilidir ve bu davaların çoğunda azınlıkların kültürel, dilsel, dini veya ekonomik haklarının ihlali mahkeme tarafından onaylanmıştır.
Bunlara ilaveten Ermeni azınlığın İstanbul Ermeni Dini Merkezi Patrik seçimindeki sorunları, dini ve dilsel eğitim kurumlarının kurulması ve çocukların Ermeni kimliğiyle kaydettirme imkanının olmaması sorunları devam etmektedir. Bu bağlamda Ermeni din adamlarını yetiştirmesi için bir merkezin bulunmaması da önemli sorunlar arasında yer almaktadır.
Ermeni radyo ve televizyonun kurulması yasağı, miting düzenleme yasağı ve adil yargılanma hakkı verilmemesi, Hrant Dink davasında uluslararası haklara ilişkin belgelerde belirtilen yükümlülüklere aykırı davranılması belli başlı sorunlardan sayılır. Avrupa Komisyonu 2014 yılında yayınladığı bir raporda Türk medyasında Ermeni ve Kürt azınlıklara yönelik nefret söyleminin, Alevilere yönelik ayrımcılığın, Hristiyan kiliselerine yönelik saldırılar, azınlıklara yönelik ayrımcılığı ve bu durumun ders kitaplarına da yansımasına karşı etkili bir yasal işlem yapılmadığını belirtmiştir.
Süryaniler, Asurlar ve Keldaniler Türkiye'deki diğer dini azınlıklardır. Ermeniler ve Rumlar gibi onlar içinde Lozan Antlaşması'nda henüz yararlanamadıkları haklar vardır. Birleşmiş Milletler raportörüne göre Süryaniler ve Keldaniler her zaman iktidardaki hükümetlerin, Sünni Kürtlerin ve yerel güvenlik güçlerinin baskısı altında kalmışlardır. Süryaniler ve Keldaniler özellikle de hoşgörü alanında ciddi şiddete maruz kalmış, okulları ve sosyal kurumları bulunmamıştır. Neredeyse kamu hizmetlerinden men edilmiş durumdalar. Türkiye'deki Süryanilerin sayısı hakkında kesin bir istatistik yok ve sayılarının birkaç bine ulaştığı ancak sayılarının geçmişe göre çok daha düşük olduğu söyleniyor.
Birinci Dünya Savaşı sırasında Osmanlılar yüz binlerce Rum'u da bir şekilde ortadan kaldırmıştır. Mevcut Türkiye hükümeti özellikle de 1964'ten bu yana Rumların öldürülmesi ve sınır dışı edilmesinin yalnızca meşru müdafaa amaçlı olduğunu iddia ediyorlar. İşte bu tür girişimler Türkiye'deki Rum nüfusunu ve Ortodoks Hristiyanların sayısını da azaltmıştır. Bu azınlıklar ayrıca polis şiddeti, ayrımcılık ve ifade ve din özgürlüğüne yönelik kısıtlamalar gibi sınırlandırmalar ile karşı karşıya kalmışlardır. Hristiyan veya Müslüman olan Türkiye Rumları dil ve ırk bakımından homojendir.
Yahudiler Türkiye'deki bir başka ırksal ve dini azınlıktır. 1492'de Yahudilerin İspanya ve Portekiz'den sürülmesinden sonra Osmanlı İmparatorluğu bu Yahudilerin çoğunu sahip olduğu topraklara aldı ve büyük bir Yahudi nüfusa sahip imparatorluğa dönüştü. Gayrimeşru İsrail rejiminin kurulmasından sonra birçok Yahudi Türkiye'den işgal altındaki topraklara göç etti.
Türkiye Yahudileri üzerine araştırmalar yapan Sima Muktedir şöyle yazıyor. Yahudi azınlık Rumların ve Ermeniler gibi dini azınlıklarda olduğu gibi dil ve ırk bakımından homojen değildir. Bu ülkedeki Yahudilerin çoğu ecdatları İspanya'dan kovulan ve Osmanlılara gelen kişilerdir. Bu dini azınlık Türkiye'deki diğer azınlıklardan daha iyi bir konumda olmuştur. Bunun nedeni de Türkiye'nin Siyonist rejimle sıcak ilişkilerinden yanı sıra Ankara'nın Ermeni ve Rum azınlıkların aksine Yahudi azınlığının Türkiye üzerinde tarihi bir iddiası olmadığı algısıdır. Halbuki Yahudilerin Güney Anadolu Barajı projesi bahanesiyle Türkiye'nin güneydoğusundaki geniş çaplı bir şekilde arazi satın alması Türkiye topraklarına da göz diktiklerini gösteriyor.
Türkiye'deki diğer dini azınlıkların aksine Türkiye Yahudilerinin ülkede önemli merkezleri bulunmaktadır. Neve Şalom Sinagogu'nun yakında bulunan Türkiye Hahamlarının merkez binası, Türkiye'deki en önemli Yahudi yapılarından biri olup bir ibadethane sayılır. Sinagog, Yahudi düğünlerine ve dini törenlerine ev sahipliği de yapar. Bu sinagog Yahudi Müzesi ve Yahudi Okulu'na yakındır. İstanbul'un Yahudi azınlığı İbranice ve Ladino dilinde Shalom adlı haftalık bir yayın yapıyor. Sadece İstanbul'da 3'ü Neve Shalom Sinagogu çerçevesinde yer alan 17 sinagog bulunmaktadır. Çoğu laik olan Türkiye Yahudileri atalarının mirasını etnik sembolleri olarak tutar ve inançlarından çok onlarla ilgilenirler. Türkiye Yahudi azınlığı, Türk hükümetinin Türkiye'nin Kürt, Ermeni ve Kıbrıslı Rumlarla şiddetli etkileşimine yansıyan azınlıkların insan haklarını göz ardı etmesine rağmen ülkede görece bir refah ve hükümet desteğine sahip oldukları da söylenebilir.
Türkiye'deki dönmeler azınlığı da Yahudi kökenlidir ve sahte bir İsa talebesi olan Sabbatai Sevin'in takipçileridirler. 1666'da Osmanlı Padişahı'nın baskısı altında Müslüman olan Sabbatai Sevin'in mensuplarıdır. doktrinleri Yahudilik ve İslam'ın ilkelerini içerir. Dönmeler iş ve meslekte de başarılı olsalar da ancak Müslümanlar ve Yahudiler tarafından tam olarak kabul edilmedikleri için tarihsel olarak sosyal seçkinler olarak kabul görmemişlerdir. Onlara karşı yıllarca süren ayrımcılık kimliklerini gizlemelerine yol açmıştır. Ancak 1980'lerden itibaren onlara yönelik kamusal ayrımcılık kazanmış ve Müslümanlarla aralarındaki ilişkiler daha iyi hale gelmiştir.
Yezidiler veya Ezidiler Türkiye'deki bir başka dini azınlıktır. Kuzey Irak, Suriye, Güneydoğu Türkiye ve Kafkasya'da yaşıyorlar. Avrupa'daki Ezidi göçmenlerin sayısı son yıllarda artmıştır. Ezidiler Kürtçenin Kurmanç lehçesiyle konuşurlar. Tanrı Zertüşlük'te olduğu gibi Ezid veya İzzet'tir. Yaklaşık 50 ile 100 bin kadar nüfusları ile Türkiye'deki hayatlarını Kürt adı altında sürdürmektedirler.
Sonuçta Türkiye hükümetinin Hristiyan, Yahudi, dönme ve Ezidiler arasından en çok da Yahudilere destek verdiğini söylemek mümkün. Bu bağlamda diğer azınlıklar özellikle de ekonomik, kültürel ve sosyal alanlarda gereken itinayı Türkiye hükümetinden göremediği söylenebilir.
Değerli dinleyiciler, uluslararası hukuk açısından Türkiye'deki azınlıklar isimli seri sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Amerika'nın gerçek yüzü.
Değerli dinleyiciler, Amerika'nın gerçek yüzünü göstermek çerçevesinde en önemli gelişmelerini ele aldığımız haftalık bültenimizde sizlerle birlikteyiz.
Bugün yine her hafta olduğu gibi Amerika'nın geçen haftaki en önemli perde arkası olaylarını gözden geçireceğiz.
Bültenimizde Amerika ile ilgili farklı meseleleri ele almaya çalışacağız.
Senato Cumhuriyetçilerinin Amerika'da seçim sisteminin değiştirilmesine karşı çıkması,
Biden'in Amerika'da suç ve cinayet oranının artması hususundaki uyarıları,
Amerika'dan işsizliğin artması
ve de Amerika ordusunda intihar oranının ciddi şekilde artması.
Geçen hafta Amerika ile ilgili bazı önemli gelişmelerdi. Şimdi detaylar.
Salı günü Senato Cumhuriyetçileri Amerika seçim yasası üzerindeki ihtilafların iki ana Amerika siyasi partisi arasında daha fazla tartışmaya yol açacak Amerika Başkanı Joe Biden tarafından da desteklenen seçim yasasını değiştirmeye yönelik demokratların önerisine karşı çıktılar. Senato oturumuna Amerika Başkan Yardımcısı Kamala Harris başkanlık ederken demokratların Amerika seçim yasalarını değiştirme önerisi Senato'da tartışmaya konulması gereken 60 oyu alamadı. 100 Senato sandalyesinin 50'sini elinde bulunduran Cumhuriyetçiler öneriye karşı çıktılar. 50 Cumhuriyetçi senatörün hepsi tartışmaya karşı çıktı.
Amerika Senatosu'ndaki Demokrat çoğunluğun lideri Chuck Schumer, Cumhuriyetçiler bu planı tartışmak istemiyorlar. Hatta ondan korktukları için müzakere etmek bile istemiyorlar. Oylamayı engellemek istiyorlar. Birçok Amerikalının oy kullanmasını zorlaştırmak istiyorlar ifadelerinde bulundu. Bu değişikliği destekleyenler ise bu önerinin partilerin kongre temsilcilik havzalarının belirlenmesindeki nüfuzlarını azaltacağını, seçim kampanyalarına mali destek alanında daha fazla şeffafiyete zemin hazırladığını ve de posta üzerinden de toplanan oyların gönderiş süresini de uzatacağını da belirtiyorlar.
Planın destekçisi olan ve planın onaylanması hususunu en önemli başkanlık planlarından biri olarak nitelendiren Amerika Başkanı Joe Biden, bu hususa tepki gösterdiği bildirisinde şu ifadeleri yer verdi. Cumhuriyetçiler bunun tartışmasına bile karşı çıkmaya çalıştılar. Aslında bu öneri oy verenlerin bastırılmasının son bulmasına yönelik bir bastırmaydı. Maalesef görülmemiş şekilde vatandaşların oy hakkına saldırıldı.
Biden bu sadece başlangıç, bu plan için ısrarımdan geri adım atmayacağım vurgusunda da bulunmuştu. Cumhuriyetçiler ise planın federal hükümetin seçim yönetimi üzerindeki yetkisine ve sınırlarına bir tecavüz olduğuna ve nihayetinde demokratlara fayda sağlayacağına inanıyorlar. Cumhuriyetçi azınlık lideri Mitch McConnell, planı birçok sorun yaratan açıkça partiye dayalı bir plan olarak nitelendirdi ve sonsuza dek bu planı sona erdirme sözü verdi.
Cumhuriyetçiler planın federal hükümetin eyaletlerin yerel seçim hazırlıklarına müdahale etmesini ve nihayetinde demokratların konumunu güçlendirmesini içereceğini söylüyorlar. Bu nedenle oy kullanmanın önündeki engelleri kaldırmayı amaçlayan demokratlar yasada değişiklik yapmak isteseler de bu değişikliklerin ilk adımında cumhuriyetçiler gibi sert ve güçlü bir engelle karşılaşmışlardır. Kongredeki demokratlar cumhuriyetçilerin muhalefetiyle Amerika Senatosu'ndaki yasayı değiştiremeyeceği söylenebilir.
Amerikan Başkanı Joe Biden, çarşamba akşamı düzenlediği basın toplantısında koronavirüs salgını ile ilgili kısıtlamaların kaldırılacağı nedeniyle bu yaz Amerika'da suç oranının daha da artacağını duyurdu. Biden, koronavirüs ile ilgili kısıtlamalar kaldırılırken yaz aylarında suç oranlarındaki sıçramanın daha da kötü olabileceğini söyledi. Biden, silahlı şiddetin artmasını önleme amaçlı bir dizi önlem açıkladı. Bu arada silahlı şiddetle mücadele için kapsamlı bir stratejiye işaret eden Biden, hükümetinin yasa dışı silah ticaretine müsamaha göstermeyeceğini de sözlerine ekledi. Silah tüccarlarını hedef alan sözlerinde Joe Biden, "Benim size mesajım, size çeki düzen vereceğimiz ve silah satış ruhsatlarından mahrum alıkoyacağımızdır. Sokaklarımızda artık ölümün satamayacağınızı da garanti etmek istiyoruz," dedi. Biden ayrıca sözlerinin devamında federal mali kaynakları, polis ve güvenlik güçlerine sunan silah ile ilgili suçlar ile mücadele yasalarının uygulanmasına yardımcı olacak kapsamlı bir strateji de sundu.
Amerika Başsavcısı ve Amerika Adalet Bakanı Merrick Garland, Biden'dan önce yaptığı açıklamada şu ifadelerde bulundu. Yasayı çiğneyen ve eylemlerinden sorumlu tutulan silah tüccarlarıyla ilgileneceğiz. Silah kaçakçılarını çökertmek için eşgüdümlü eylemler yapılacaktır. Ayrıca şiddet suçlarının arttığı ve kolluk kuvvetlerinin yasa dışı ateşli silahlar toplamayı umduğu 5 Amerika şehrine insan ticaretiyle mücadele amacıyla özel kuvvetleri göndereceğini de duyurdu.
Ateşli silahlarla şiddet son yıllarda Amerika'da arttı ve Biden yönetiminin sadece birkaç ay önce göreve başlamasına rağmen Cumhuriyetçiler Amerika'daki şiddetin artmasından onu sorumlu tuttular. Biden kampanyasında iktidara geldiği ilk gün silahlı şiddeti azaltmak için çalışacağına söz verdi. Ancak şu ana kadar sorunu çözmek için sınırlı adımlar attı.
Tahran Radyosu.
Üst düzey bir Amerika hükümet yetkilisine göre koronavirüs salgınının ikincil sonuçları ve yasa dışı silahların yaygınlaşması son 1,5 yılda şiddetin artmasına neden oldu. 2021'in ilk 6 ayında 267 toplu silahlı saldırı vakası kaydedildi. Eski bir CIA ve Amerika Savunma Bakanlığı analisti olan Jeff Asher, bu ülke çapında şiddet seviyesinde büyük bir artışı gösteriyor dedi. Amerika Birleşik Devletleri'nde silah alma ve taşıma özgürlüğü ülke çapında silahlı şiddete artışa yol açsa da, çoğu ölümcül vakaya neden olsa da, Amerika'daki silah yanlısı lobi o kadar güçlü ki Kongre şimdiye kadar silah sevkiyatını durdurmak için harekete geçmeyi reddetti.
Amerikan Başkanı Joe Biden, Amerika ekonomisinin iyileştiğini ve toparlandığını iddia ederken, ancak işsizlikteki eylem ve işsizlik sigortası için günlük başvuruların devam etmesi başka bir gerçeğe işaret ediyor. Biden yönetiminin son aylarda iş ve istihdam fırsatı yaratma iddialarına rağmen, Amerika'da 3 ayda ilk kez işsiz sayısı haftada 412 bine yükseldi. Amerika Çalışma Bakanlığı 12 Haziran'da sona eren hafta içerisinde 412 bin kişinin işsizlik maaşı başvurusunda bulunduğunu, bir hafta öncesinde ise 375 kişinin bu maaş için başvurduğunu açıkladı. Biden hükümetinin son aylarda istihdam yaratmanın arttığını iddia etmesiyle tam çelişkili bir şekilde işsiz sayısı artıyor. Halbuki koronavirüsün kısıtlamalarının hafifletilmesiyle Amerika ekonomisinin rayına oturması bekleniyordu.
Mevcutta Amerika Birleşik Devletleri'nde işsizlik halinde ve işverenlerin ücret ve maaş, ayrıca sigortayı ödeyememesi durumunda hükümetin işsizlere haftalık olarak ödeme yaptığı iki işçi koruma planı bulunmaktadır. Biden hükümetinin planlarına göre koronavirüs çerçevesinde işsizlik maaşından Eylül ayına kadar yararlanılabilir. Fitch Rating Merkezi tarafından geçen ay yayınlanan bir rapor, Amerika'da tam zamanlı iş piyasasına geri dönmenin 7 milyon iş fırsatına ve 18 ay zamana ihtiyaç duyacağını gösteriyor. Koronavirüs nedeniyle Mart ve Nisan 2020'de Amerika'da yaklaşık 22 milyon iş yok oldu. O zamandan beri kaybedilen işlerin neredeyse yarısı geri kazanıldı. Ayrıca Amerika Başkanı Joe Biden'in yönetimi vatandaşlarını işe geri döndürmeye odaklanırken yeni bir rapor Nisan ayında yaklaşık 4 milyon Amerikalının istifa ettiğini gösteriyor.
Amerika Savunma Bakanlığı tarafından yayınlanan son rapora göre eski Amerikan askerleri arasında intihar oranının arttığını gösteriyor. Bu rapora göre geçen 6 senede en az 45 bin eski Amerikan askeri intihar etmiştir. Durumun vahim olduğuna göre Pentagon yaptığı açıklamada eski Amerikan askerlerinin intihar nedenlerini de inceleme ve intiharlarını önlemenin bu bakanlığın önceliği arasında yer aldığını duyurdu.
Yeni raporda ayrıca Amerikan askerlerinin intiharının toplumsal ve sosyal etkileri hakkında uyarıda bulunan Savunma Bakanlığı, rekor seviyeye ulaşan intiharların askerlerin ailelerini de sıçradığını kaydetti. Siyaset uzmanlarından Carol Giacomo bu bağlamda yaptığı değerlendirmede, toplam intihar sayısına göre her gün 20'den fazla Amerikan askerinin intihar ettiğini, bunun intiharla hayatını kaybeden askerlerin sayısının Afganistan ve Irak savaşlarında Amerika'nın kaybettiği asker sayısından kat kat fazla olduğunu gösterdiğini vurguladı.
Anlaşılan Irak ve Afganistan savaşlarına katılanlar dahil Amerikan askerleri arasında intihar eylemi yaygın bir hal almıştır. Demek ki Amerikan askerlerinin intihara kalkışması, Amerika'nın geçen 20 senede sonu gelmeyen savaşlarının sonuçlarından biridir. Amerika bilindiği üzere 11 Eylül olaylarının ardından sonu gelmeyen savaşlara kalkıştı. Ancak bu saldırılar ters tepti ve sonunda savaşa katılan Amerikan askerlerinin birçoğu intihar ederek kendi hayatlarına son verdiler ve hala da bazı askerler intihara devam ediyorlar. Askerlerin intihar etmesi onların ailelerinin yok olması anlamına geliyor. İntihar sonucu hayatını kaybeden Amerikan askerlerinden sayısı 11 Eylül sonrasındaki savaşlarda hayatını kaybeden Amerikan askerlerinden sayısından 4 kat daha fazladır.
Aslında Pentagon tarafından yayınlanan son rakamlar Amerikan askerlerinin yaşadığı psikolojik sorunların sadece ufak bir köşesidir. Gerçeklerin daha da derin, geniş ve vahim olduğu düşünülüyor. Afganistan Savaşı üzerinden yaklaşık 20 sene geçerken 2400 Amerikan askeri bu ülkede hayatını kaybetmiş ve binlerce asker de yaralanmıştır. Afganistan Savaşı Amerika için 2 trilyon 400 milyon dolara mal oldu.
Psikologlar 40 günden fazla savaş cephesinde ileri hatta mücadele veren Amerikan askerlerinin neredeyse tümünün muhtemelen ömürlerinin sonuna kadar türlü psikolojik hastalıklarla uğraşacağını bildiriyorlar. Amerika ordusundaki intiharlardan kaynaklanan ölümler bu kişilerin ailelerini yok ettiği gibi bu kişilerin yer aldığı birliklerin moralini ve bütünlüğünü de sarsıyor.
Değerli dinleyiciler, Amerika'nın Gerçek Yüzü isimli haftalık programımızın bugünkü bölümünün de sonuna geldik.
Hoşça kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca